Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ve İmam Cafer Sadık aleyhissalatu vesselamın veladetlerinden dolayı öncelikle İmam Zaman aleyhisselama takiben Rehber-i İnkılab-ı İslamiye'ye Aslan Hocam'ın şahsında alimlerimize ve siz bacı ve kardeşlerime tebriklerimi arz ediyorum. Allah bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hoşnut olacağı ümmet olmaya, İmamlarımız aleyhisselamın razı olacakları şiaları olmaya muvaffak ve muhtedir eylesin. Estağfirullah. La tuhajjik bihi lisaneke li ta'kele bihi. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ana. Fe izâ qara'nâhu fettebi'a Kur'ana. Thumme inne aleyna beyana. Sadakallahu aleyhi l-azim. Aslan Hocam'ın da işaret ettiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den sonra İslam ümmetinde çok ciddi inhiraflar yaşandı. Ve bu inhiraf Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin huzurundayken baş gösterdi. Resulullah'ın huzurunda Müslümanların önde gelenlerinden zannedilen bir şahıs bize Kur'an yeter dedi. Resulullah'a rağmen Resulullah'ın karşısında, Resulullah'ın emrine binaen, emrinin hilafına bize Kur'an yeter dedi. Acı bir durumdu aslında. Sözü edilen şey Allah'ın kitabı. Birey peygambere rağmen diyor ki bize Kur'an yeter. O günden itibaren İslam ümmetinin arasında akmış bütün kanların, İslam ümmeti arasında çıkmış bütün savaşların, bütün kederlerin, bütün hüzünlerin, bütün gözyaşlarının ve nihayet bugün İslam ümmetinin uluslararası emperyalizmin oyuncağı durumuna düşmüşlüğünün, Müslümanların birbirlerinin katili oluşlarının, Yemen mezaliminin, Gazze mezaliminin sebebi Kur'an bize yeter. Kur'an bize yeter sözü Müslümanları paramparça etmiş ve Müslümanlar birbirlerinin katilleri olmuş, Müslümanların elleri Müslümanların kanıyla kırmızıya boyanmıştır. Bu akşam Rabbim izin verirse Kur'an bize yeter mantığının Kur'an çerçevesinde irdelemesini yapmaya çalışacağım. Az önceki okuduğum ayetler Kıyamet Suresi 17-18-19. Ayetlerdir. Surenin adından da belli olduğu üzere surenin ana konusu kıyamettir. Ve kıyametten sonra vücut bulacak olgulardır. Kıyamet sonrası insanların halleri veya kıyamet öncesi kıyamet üzerinde insanların tutumu gibi olgulardan bahsetmektedir. Bu okuduğum ayetler 17-18-19 ayetler ara ayetlerdir. Konunun genelinden ayrılmış, ayrı bir konuya işaret eden ara ayetlerdir. Dolayısıyla buranın anlaşılabilmesi için usulü tefsir açısından bir ilkeye de burada işaret etmemiz gerekiyor. Usulü tefsir de ayetleri anlamlandırırken, ayetlerin manalarına nüfuz etmek isterken, ayetin üçlü ve altıyla bağlamlarına dikkat edilir. Siyak ve sibak denir usul tefsirinde. Ayetlerin siyakına ve sibakına bakılır. Fakat bu mutlak bir Kur'an değildir. Zira Kur'an-ı Kerim bir beşer kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim yaşayan gerçek hayatın içerisine akmış bir kitaptır. 23 senelik gerçek yaşayan hayatın içine akmış. Dolayısıyla konu bütünlüğü her zaman aranmaz. Konu bütünlüğünün olduğu yerde ayetlerin siyakına ve sibakına bakılır. Mesela okuduğum 17-18-19 ayetlerde 19 ile 18 arasında ilişki kurulabilir. 18 ile 19 arasında, 18 ile 17, 17 ile 18 arasında ilişki kurulabilir. Ama 17'nin üstündeki ayetle ilişki kurmak zorunluluğumuz yoktur. Hele ki konu bütünlüğü sağlanamıyorsa 19 ile 20 arasında ilişki kurmak zorunda değiliz. Hele ki ilişki kurabilecek ilmi bir delile sahip değilsek, o yedinin üstünde insan çok mazeretçi olduğu söylenir. Bir üstünde insanın amel defterinden söz edilir. Dolayısıyla bu Kur'an ise yeter. Ekolünün temsilcileri tefsirlerinden bu ayetlerdeki sözü edilen kitabın kişinin ahiretteki amel defteri olduğunu söylerler. Ciddi bir cinayettir. Kur'an üzerinden işlenmiş cinayettir. Tefsir-i Kebir'in yazarı Fahrettin Razi bu ayetlerin kişinin amel defteriyle, ahirette eline tutuşturulduğu amel defteriyle ilgili olduğunu söyler. Kişi bu defteri eline aldığı zaman okumak için acele eder. Dili döner. Ve Allah da ona der ki, okumakta acele etme. Yani yavaş yavaş oku. O ayetlerdeki geçen inna aleyna cem'ahu ve kur'ana, zira onu toplayacak olan biziz. Onu, o Kur'an kelimelerini de okunan kitap, yani Kur'an-ı Kerim'e has, mahsus isim Kur'an değil de Arapça lügatındaki okuma kökünden gelen Kur'an, zira Kur'an-ı Kerim'e has adı da yani Karaya köküne dayanmakta, oraya dayandırıyorlar. Fahrettin Razi bu manada bazı tefsirler yaptıktan sonra da der ki, bizim yaptığımız bu tevhidi destekleyen herhangi bir hadis yoktur. Fakat aksine bir hadis vardır. Ve İbn Abbas'tan buradaki, yani bu üç ayetin surenin ana omurgasından ayrılmış ara bir cümle olduğunu, ara bir konu olduğunu, Resulullah'la vahiy arasındaki ilişkiyi hikaye ettiğini anlatır. Resulullah'la vahiy arasındaki ilişkiyi anlattığına dair rivayet varken, o rivayeti terk edeceksiniz, kendi nezdinizden tevil yapacaksınız ve buradaki ifadelerin hepsini bireyin ahiretteki eline tutuşturulmuş kitabına tahmil edeceksiniz. Şimdi biz yavaş yavaş tahmin edeceğiz ki bireyin ahiretteki kitabına uyanabilir mi? Muhterem arkadaşlar, biz her zaman konuşmalarımızda söylemişizdir. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman, bu da usul tefsir açısından bu akşam söyleyeceğim ikinci kural olsun, Kur'an-ı Kerim tefsir edilirken hiçbir zaman bir ayetten yola çıkarak tefsir yapılamaz. Hangi ayet ele alındıysa o ayet diğer bütün ayetlere çarpılır, toplanır, bölünür, çıkarma yapılır. Zira hiçbir ayet diğer ayetlerden bağımsız değildir. İnsanın ahiretteki amel defterinden söz eden ayetlerle ilgili şu ifadelerle karşılaşıyoruz Kur'an'da. Bir kere bileyim kendi nefsi hesap görücü olarak yeter diyor Allah Teala. Oysa bizim okuduğumuz ayetlerde diyor ki, acele ile dilini hareket ettirip durma. İki, muhakkak ki onu biz toplayıp biz okuyacağız. Biz onu okurken sen onu takip et. Arkadaşlar, amel defterinde, amel defterinin okuyucusu Allah mıdır, birey midir? Bireydir. Birey kendi defterini okuyacak. Oysa burada diyor ki, biz onu okurken sen ona uy, onu takip et. Okuyucu Allah'tır. Allah okuyacaktır. Allah hangi kitabı okudu bize? Kur'an-ı Kerim'i okudu. Cebrail vasıtasıyla ayetlerini peygambere okudu. Ve iş burada da bitmiyor. Ayet-i Kerim'in kümesinin son ayetinde diyor ki, sonra onu açıklamak da bizim üzerimizdedir. Ahiretteki amel defterinden bahseden ayetler diyor ki, okuyan şahıs kendi amel defterini almış eline. Her ne kadar az önce okuduğumuz ayette olduğu gibi hesap görücü olarak kendi nefsi sana yeter. Bir bile iki kişiye yalan söyleyemez arkadaşlar. Biri Allah, diğer kim? Kendisi. Birey kendisine yalan söyleyemez. O deftere meftere hiç ihtiyaç yoktur. Ama insanın üç kağıtçılığından dolayı Allah adaletini tahkim ettirmek için bir de amel defteri tutulmuş. Şahıs o amel defterini aldığı zaman diyor ki, ne oluyor buna? Ne küçük bırakmış, ne büyük bırakmış. Hepsini saymış dökmüş. Şimdi ne küçük ne büyük bırakmayan bir kitabın açıklamaya ihtiyacı olur mu? Açıklanacak bir taraf yoktur o kitabın. Onun okuyucusu bileğin kendisidir. Aktarılan ayet kümelerine uymaz burası. Buradakinde okuyucu Allah'tır. Onu okuyacağız, biz okuyacağız. Sen o okunduğu zaman ona takip ol, takip et. Dolayısıyla bu kümedeki ayetler surenin ana konusunun dışında bir ara konudur. Bu manada Kur'an'da birçok ayet vardır. Zaman uzamaması için ben oralara girmiyorum. Fakat şu kadarını anlamış olduk ki bu ayet kümesi Kıyamet Suresinin ana konusuyla ilgili olmayıp hele hele ahiretteki bireyin eline tutuşturulan amel defteriyle izah edilmesi mümkün değildir. Ama bu yapılmıştır. Yapacak çalışmanın sonunda niye bu tür teviller yapılmıştır cevabını da vermeye çalışacağım. Fakat şimdi öncelikle bu ayet kümesi bize neleri veriyor orayı irdelemeye çalışacağım. İbn Abbas'tan aktarılan rivayete göre İbn Abbas der ki Allah Resulüne vahiy geldiği zaman çabuk kavrayıp hıfz etmek telaşıyla diline hareket ettiriyor. Allah-u Teala elçisini güvence altına aldı, teselli etti. Ey kulum sen hiç telaşlanma. Onu ezberlemek, kavramak, hıfz etmek için diline hareket ettirme. Zira o hem senin kalbinde hem dış alemde toplayacak olan, okuyacak olan biziz. O bizim garantimizde olan bir şey. Sen sadece biz okuduğumuz zaman ona tabi ol. Ve biz onu daha sonra sana açıklayacağız. Şimdi birincisi vahyin gelişinin Allah'ın garantisi altında olması. İki, vahyin peygambere ulaştırılışının Allah'ın garantisinde olması. Üç, vahyi peygamberin hıfz etmesinin Allah'ın garantisinde olması. Dört, vahyin tamamlandıktan sonra şu anki elimizdeki haliyle kitap olarak toplanması Allah'ın garantisi altında. Beş, onun açıklanması Allah'ın garantisinin altında. Bu saydığım beş maddenin son iki maddesi çalışmam açısından önemlidir. Birincisi, elimizdeki haliyle kitap haline getirilişi de Allah'ın garantisi altındadır. Burası niye önemlidir? Bazı kötü niyetli insanlar Şia'nın, Alevilerin, Kur'an'ın muharref olduğuna inandıkları iftirasında bulunmaktadırlar. Oysa biz birçok ayet-i kerimenin yanı sıra az önceki okuduğum ayet-i kerime kümesince biliyoruz ki Kur'an'ın elimizdeki haliyle toplanmasını da Allah yaptı. Kimleri kullandı, kimleri aracı kıldı, kime eliyle yaptı buralar önemli değil. Nihayet vahyi aktarırken de Cebrail'in eliyle yapıyordu. Allah Cebrail'in eliyle yaptığı şeyi de kendisine nispet veriyor. İkincisi, beşinci madde diye saydığım, onun açıklayıcısı da biz. Bu son okuduğum madde sizde bir şey uyandırıyor mu arkadaşlar? Buradan iki netice elde ediyoruz. Bir, bu kitap açıklanmaya muhtaçtır. Bu kitap açıklanmaya muhtaçtır sorunumuz doğruysa, Kur'an bize yeter sözünü doğuracak dehşet anlaşılabiliyor mu? Kur'an bize yetmez. Her ne kadar kulağa çirkin gelse de Allah'ın kurduğu ilahi düzene göre Kur'an tek başına yeterli değildir. Eğer Kur'an tek başına yeterli olacak olsaydı her şeye kadir olan Allah, yeryüzünün ve gökyüzünün Rabbi olan Allah onun ayetlerini semaya asardı. Her kavim kendi dilince okurdu ve öğrenirdi. En seçkin kulunun üzerine indirdi. En seçkin kulu onu alıp insanlara ulaştırmak uğruna nice binlerce çileye maruz kaldı. Allah niye en sevgili kulunu bu kadar eziyete duçar etsin? Bu ilahi kitaptır. O günden itibaren kıyamete kadar bütün insanların bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek içerikte donatılmış bir kitaptır. Açıklanmaya muhtaçtır. Birinci çıkarımız bu ayette. Bu kitap açıklanmaya muhtaçtır. Zira bu akşam huzurunuza arz ettiğim, açılıştaki okuduğum ayette de وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِ Ümmiler içerisinden bir peygamber gönderdi. O onlara Allah'ın ayetlerini okur, yetmiyor ve yutekkihim onları tezkiye eder. Ve yuallimuhumul kitab onlara kitabı öğretir. Kitap üzerinden peygamberin öğretmenliğine muhtaçız. Bu ayetten çıkardığımız üçüncü bir sonuç daha var. Ki burasını çok önemsiyorum. Konumun omurgasını da burası oluşturacak. Arkadaşlar, açıklamayı da Allah üstüne alınca Allah bu açıklamayı nasıl yapacak? Bana mı yapacak? Sana mı yapacak? Veya içinizde böyle bir şeye muhatap olan oldu mu? Allah şu ayette ben şunu kastettim. Ey falan git kullanma söyle diye bir şeye muhatap olan oldu mu? Sümme inne aleyna beyanehdeki muhatapla muhabbet Mustafa'dır.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Dolayısıyla Allah'la sevgilisi arasında, peygamberi arasında iki türlü vahiy ilişkisi vardır. Bir, bu Kur'an, Allah ayeti indiriyor, diyor ki ey kulum bu ayet falan surenin falan yerinde. Peygamber de katiplerine emrediyor, bu ayeti falan surenin falan yerine yazılır. Kur'an geliyor mu? Geliyor. Geldi mi geldi, tamamlandı mı? Tamamlandı. Allah-u Teala demişti ki onun açıklamasını da ben yapacağım. Kimle yapacak? Vahiyle muhatap olan kim? Yine vahiy ilişkisi olacak bu. Buradan anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'deki okuduğumuz kadarın dışında Kur'an-ı Kerim'de yer almayan ama Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin teferruatına, açıklanmasına tekabül eden Allah'ın ikinci bir vahyi var peygamberler. Doğru mudur bu çıkarımız? Ehl-i Beyt alimleri ve genel anlamda Ehl-i Sünnet alimleri vahyi iki türlü değerlendirirler. Kur'an-ı Kerim'deki okuduğumuz kısmıyla vahye, vahyi matlum, okunan vahiy, o açıklamasına tekabül eden, Kur'an'da kaynağına alınmamış ama peygamberin ağzından cari olmuş, Kur'an'ın açıklamasına tekabül eden, teferruatına tekabül eden kısma da vahyi, gayri matlum diyoruz. Okumaya vahiy diyoruz. Ama o da vahiydir. O da Allah'tandır. Dolayısıyla Kur'an bize yeter dediğimiz andan itibaren biz neyi dışlıyoruz? İkinci vahiy. O açıklama, Allah'ın açıkladığı yerleri dışlıyoruz. Allah'a diyoruz ki bunu bize yolladın, iyi ettin. Çok teşekkür ederiz sana. Biz bundan çok güzel işler göreceğiz. Fetihlerden fetihlere koşacağız. Taht sahibi olacağız. Saltanat sahibi olacağız. Civar ülkeleri zapt edeceğiz. Senin açıklamana bizim ihtiyacımız yok. Biz kendi saltanatımız için gerektiği şekilde onun açıklamasını yaparız. Hiç bu çıkarcının açıklamasıyla Allah'ın açıklaması tek bir şey var arkadaşlar. Kur'an bize yeter diyen bilek, Kur'an bize yeter diyen anlayış ki bugün televizyonlardaki çok meşhur Türkiye'nin hassas dindarlarının da izlediği üstadlar da Kur'an bize yeter mefkulesine hakim kılmaya çalışıyorlar. Kur'an bize yeter sözü Allah'ın açıklamasını peygamberin dilinden bize gelen o açıklanmış kısmı devre dışı bırakıp kendilerinin istedikleri gibi açıklamanın önünü açmak istiyorlar. Ciddi bir tahrifattır. Sohbetimin başında söylediğim gibi Kur'an bize yeter sözü Müslümanların arasındaki kanın sebebidir. Müslümanlar arasındaki ihtilafın sebebidir. Çatışmasının sebebidir. Ve en son Müslümanların uluslararası istikbarın elinde oyuncak olmasının sebebidir. Müslümanlar bu şiddetten kurtulmak istiyorlarsa Kur'an bize yeter diyenler değil. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenlere kulak vermelidir.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Kur'an bize yeter diyenler kelime-i tevhidde de tevhidin ifade bulması için la ilahe illallah yeterlidir diyorlar. Muhammedun Resulullah'ı şart görmüyorlar. Muhammedun Resulullah tevhidin şiarıdır. Muhammedun Resulullah'ı çıkardığınız andan itibaren La ilahe illallah'ı da isteyen istediğiniz gibi tevhid edebilir. Hele bizim dünyamızda Muhammedun Resulullah'tan sonra bir insanın tevhidinin tahkim olabilmesi için Aliyyen ve evladehül masumine hüdetullah demesi gerekir. Son sözü iddia gibi göründü. Bu iddianın şimdi konumuz özelinde tahkimini yapmaya çalışacağım. Sümme inne aleyna beyana. Allah dedi ki açıklamasını ben yapacağım. Kimle yapacak? Peygamberiyle yapacak. Peygamberiyle yaptı mı? Yaptı. Peygamberi içinde bulunduğu dönemin kültürel, ilmi, siyasi, hukuki ve ekonomik ihtiyacı kadarıyla Allah'ın yaptığı o açıklamaları insanlara da açıkladı mı? Açıkladı. Yoksa bu kitap kıyamete kadar baki değil mi? Kıyamete kadar insanların ihtiyaçlarına cevap verecekti. Öyleyse bu kitabın kıyamete kadar açıklanması gerekiyordu. Peygamber vefat ettikten sonra o açıklanma kısmı ne olacak? Peygamberin hadisleri diyeceğiz. Peygamber toplumunun muhtaç olduğu kadar mı açıkladı? Diğer kısmı ne olacak? Burada da ikiye ayrılıyor konu. Bir, Allah-u Teala peygambere ta kıyamete kadar ki kısmının açıklamasının ilminin hepsini verdi. Peygamber orada İçinde bulunduğu toplumun muhtaç olduğu kadarını açıkladı. Gerisini ne yapacak peygamber? Kendisinden sonraki ilahi emanetçiye devredecek. Sohbetimizin başında dedik ya, Kur'an vahiy gelişiyle, peygambere ulaşmasıyla, peygamberin hıfzıyla, peygamberin ağzından çıktıktan sonra korunmasıyla, bir kitap haline kadar getirilmesiyle Allah'ın garantisi altındadır, öyle mi? Açıklaması da Allah'ın garantisinin altındadır. Allah nasıl ki vahyini Cebrail aracılığıyla yaptı, bize ulaştırmasını Peygamberimiz aracılığıyla yaptı, açıklanmasını Peygamberimizin aracılığıyla yaptı ki o da güvenilirdi, o da masumdu. Peygamber Kur'an'ın açıklamasına tekabül eden kısmını içinde bulunduğu toplumun ihtiyacı kadarını verdi. Gerisini ne yapacak? Yine masum, yine temiz, yine güvenilir bir göğüse onu ne yaptı? Emanet etti. Ve ümmete de dedi ki, ben ilmi şerhiyim, Ali onun kapısıdır. Kulasayı kerem arkadaşlar, az önce ne dedik? Niye bu ayet kümesini ahiretteki defterle eşitlemeye çalışıyorlar? Bu kültürün atası Kur'an bize yeter demişti. O ata Kur'an'ı kendi hizmetine almak istemişti. Kur'an'ı peygamberden soyutlamak istemişti. Çünkü peygamberle Kur'an'ı beraber getirdiğiniz zaman Kur'an sizin istediğiniz gibi size bir şeyler söyleyemiyor. Siz istediğinizi Kur'an'a söyletemiyorsunuz. Siz istediğinizi Allah'a ve peygambere söyletemiyorsunuz. Onlar size istediklerini dikte ediyorlar. Bunu başarabilmeniz için peygamberi Kur'an'dan soyutlayacaksınız. Kur'an'ı peygamberden soyutlayacaksınız. Kur'an'ı istediğiniz gibi tevil edeceksiniz. Bu ayet kümesinin sonundaki 19. ayet ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَنِنْ devam eden bir vahyin, Kur'an'da zapturapt altına alınmış bir vahyin dışında bir vahiy olduğunu ve Kur'an'ın ayetlerinin ancak vahiyle tefsir edilebileceğini, vahiyin dışında hiç kimsenin Kur'an'ı tefsir edemeyeceğini, etse bile ilahi muradın o olmadığını, bugün Üstad Tabatabai Allah rahmet eylesin tefsir etmiş. Masum değildir. Fakat Üstad Tabatabai'nin nihai anlamda çıkardığı sonuca bu ilahi murattır diyemiyoruz. Hangi sevdiğiniz alim olursa olsun, ancak ilahi murat masumun ağzından gelir, Allah zuhurunu tacil eylesin. İmam Zaman aleyhisselam zuhur ettiği zaman ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَسِيْلَ beraber komple Kur'an dünyamızda yaşanır olacaktır. Allah o günü çabuklaştırsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.